Ayrım 18, sayfa 178. Ama 548. gece olunca demiş ki, kanatlarıyla bir yel değirmeninin gürültüsünü çıkararak havalara yükselmiş ve yorulmak bilmeden bir gün bir gece yol gitmiş. Böylece 6 aylık yol almış. Beyaz kentin üzerine ulaşmış ve Gülen Ay'ı sarayının taraçasına bırakmış. Sonra da gözden kaybolmuş. Gülen Ay da yüreği ülkesinin rüzgarıyla ferahlamış olarak çabucak ortadan yok olduğundan beri sessizce ağlayarak oğluna ihanet etmemek ve de tahtı ele geçireceklere fırsat vermemek için matemini gizlice ruhunda sürdüren annesi Gülnar'ın oturmakta olduğu daireye inmiş. Salonun perdesini kaydırmış, orada annesini ziyarete gelmiş bulunan büyük annesi Çekirge Sultan ve dayısı Salih ile teyzelerinin bulunduklarını görmüş. İçeri girip orada bulunanlara barış dilemiş ve kendini annesinin kollarına atmış. O da oğlunu görerek sevinç ve heyecandan baygın düşmüş. Ama yeniden kendine gelmekte gecikmemiş ve oğlunu bağrına basıp hıçkırıklarla sarsılarak ve yeğenleri Gülen Ay'ın ayaklarını öperken ve büyük annesi bir elini dayısı Salih diğer elini tutarken uzun uzadıya ağlamış. Ve böylece dönüşünün uyandırdığı sevinç içinde tek bir ses söylemeksizin kala kalmışlar. Ama sonunda içtenlikle birbirlerine açılacak zaman gelince karşılıklı olarak çeşitli serüvenlerini anlatmışlar. Ve hep birlikte hepsini sağ salim birleştiren hayırlar sahibi Tanrı'ya şükretmişler. Bunu izleyerek Gülen Ay annesine ve büyük annesine dönerek onlara artık bana evlenmekten başka bir sorun kalmıyor ve ben Şah Semender'in kızı Cevahir Sultan'dan başkasıyla da evlenmeyi düşünmem. Çünkü gerçekten adının işaret ettiği gibi bir cevahirdir demiş. Yaşlı büyük anne de sorun çocuğum şimdi kolay çözümlenir çünkü babasını sürekli olarak sarayında hapis tutuyoruz diye yanıt vermiş. Ve hemen Semender'i bulup getirmeleri için emir vermiş. Köleler de onu elleri ayakları bağlı olarak oraya getirmişler. Ama Gülen Ay zincirleri çözmelerini buyurmuş ve buyruğu o saat yerine getirilmiş. Bunun üzerine Gülen Ay Semender'in yanına yaklaşmış. Başına gelen felaketten dolayı özürler diledikten sonra elini tutup saygıyla öpmüş. Ve ey Şah Semender, seninle akraba olmak onurunu dileyen artık bir elçi değil, ben kendim, Beyaz Kent'in hükümdarı ve yeryüzü ülkelerinin en büyüğünün şahı olan ve elini öperek kızın Cevahir ile evlenme izni vermeni dileyen Gülen Ay'dır. Eğer sen buna rıza göstermek istemezsen ölürüm. Eğer kabul edersen sen yeniden ülkende şah olmakla kalmayacak, ben de senin kölen olacağım demiş. Bu sözleri duyan Semender Gülen Ay'ı kucaklamış ve ona kuşkusuz, ey Gülen Ay, senden fazla hiç kimse benim kızıma layık değildir. Böylece kızım benim buyruğuma uyacağına göre bu arzumu gönül ferahlığıyla kabul edecektir. Şimdi bir haberci gönderip tahtımdan alındığım anda gidip gizlendiği adadan onu getirtmek gerek demiş. Ve bu sözleri söyleyerek deniz ülkesinden bir haberci çağırıp hemen sultanı adada bulmak ve birlikte gecikmeden getirmek üzere göndermiş. Haberci gözden kaybolup Cevahir Sultan ve cariyesi Mersin ile birlikte dönmekte gecikmemiş. O zaman Şah Semender ilkin kızını kucaklamış, sonra onu yaşlı Çekirge Sultan ve Gülnar Sultan ile tanıştırmış ve ona hayranlıktan ağzı bir karış açık Gülen Ay'ı göstererek "Bil ki kızım, seni bu soylu genç adamla deniz kızı Gülnar Sultan'ın oğlu Yiğit Arslan Gülen Ay ile nişanladım. Çünkü o gerçekten erkeklerin en güzelidir, en büyüleyicisidir ve en kudretlisidir. Soyluluk ve rütbede de en yüce mertebededir ve daha da fazlasıdır. Bundan dolayı onun senin için yaratılmış bulunduğunu, senin de onun için yaratılmış olduğunu düşündüm." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 549. gece olunca demiş ki, "Bundan dolayı onun senin için yaratılmış bulunduğunu, senin de onun için yaratılmış olduğunu düşündüm." demiş. Babasının bu sözleri üzerine Cevahir Sultan alçak gönüllülükle başını eğmiş ve "Senin görüşlerin babacığım, benim davranış kurallarım, gözetici seveceğinliğin ise hoşlandığım gölgeliktir. Madem ki arzun böyledir, benim için seçtiğin kişinin hayali gözlerimde, adı ağzımda, oturacağı yerde yüreğimde olacaktır diye yanıt vermiş. Gülenay'ın teyzeleri ve orada hazır bulunan öteki hatunlar bu sözleri işitince sarayı sevinç çığlıkları ve keskin lululularıyla çınlatmışlar. Sonra Şah Salih ve Gülnar, Şah Gülenay ile Cevahir Sultan'ın evlilik sözleşmelerini düzenlemeleri için hemen kadıyı ve şahitleri çağırtmışlar. Ve düğünleri öylesine büyük bir şaşa ve zenginlikle kutlanmış ki, giysi merasimi dolayısıyla gelinin giysisi 9 kez değiştirilmiş. Geriye kalana gelince, bunları gereğince anlatmakta başarı gösteremeden dil tüylenir. Ve de güzel şeyleri uzlaştıran ve onları mutlu kılmak üzere neşeyi hemen sunan Tanrı'ya şükürler olsun. Şehrazat bu öyküyü anlatmayı bitirince susmuş. Bunu gören küçük Dünyazat, "Ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı, kibar ve zevkli ve bu öykü ne kadar harika!" diye haykırmış. Şah Şehriyar da, "Kuşkusuz, ey Şehrazat, sen bana bilmediğim şeyleri öğrettin. Çünkü bugüne kadar suların altında olup bitenleri pek bilmiyordum. Ve deniz hükümdarı Abdullah ile Gülnar'ın öyküsü beni çok doyurdu. Ama ey Şehrazat, sen tümüyle şeytansı olan bir öykü bilmez misin?" demiş. Şehrazat da gülerek, "Ey Şahım, şimdi öylesine bildiğim bir öyküyü hemen anlatacağım." cevabını vermiş. Musullu İshak'ın kış gecesi. Ve Şehrazat demiş ki, "Müzikle uğraşan El Reşit'in gözde şarkıcısı Musullu İshak bize aşağıdaki anısını anlattı. Dedi ki, kışın bir gece dışarıda rüzgar arslanlar gibi kükrerken ve bulutlar su dolu tulumların açılmış geniş ağızlarından boşanırcasına gürültüyle boşanırken, bakır mangalımın üstünde ellerimi ısıtıyor ve yolların çamuru, yağmur ve karanlıktan ötürü ne dışarı çıkabiliyor ne de bana eşlik edebilecek bir arkadaşımı ziyaret umudu besliyordum. Ve bağrım gittikçe daha fazla daraldığından köleme, "Zaman geçirmek için bana yiyecek bir şeyler getir," dedim. Kölem bana hizmete koyulurken bir süre önce sarayda görmüş olduğum bir genç kızın güzelliğini düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Ama geçmiş gecelerimi güzelleştiren birçok başka kadınlar varken bunları değil de neden ısrarla onun yüzünü düşündüğümü bir türlü anlayamıyordum. Ve onu arzulamanın hoşluğuna kendimi öylesine kaptırmıştım ki önümdeki halının üzerine sofrayı serdikten sonra kollarını göğsünde bağdaştırmış, tepsileri getirmem için ayakta sadece işaretimi beklemekte olan kölemi bile unutmuştum. Ve ben hülyama gömülerek yüksek sesle, "Ah, eğer genç Saide burada olsaydı o güzel sesini dinlerdim. İçim böyle kararmazdı," diye haykırdım. Genellikle sessiz düşünmeyi adet edindiğim halde şimdi bu sözleri yüksek sesle söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Gözlerini şaşkınlıkla iri iri açmış olan kölemin önünde sesimin böyle yükselmiş olmasına da çok şaşırmıştım. Ve bu dileğimi açıklar açıklamaz sanki beklemeye dayanamayacakmış gibi birinin kapıyı çaldığını duydum. Ve genç bir sesin iç çekerek, "Sevgilisi dostunun kapısını aşabilir mi?" dediğini duydum. Bunu duyunca içimden, "Kuşkusuz karanlıkta yolunu kaybetmiş biri var kapıda. Yoksa arzumun verimsiz ağacında meyveler mi açacak?" dedim. Öyle de böyle de olsa hemen ayağa fırladım. Koşarak gidip kapıyı kendim açtım. Ve eşikte bunca arzuladığım Saide'yi gördüm. Ama tuhaf bir halde ve garip bir görünümdeydi. Yeşil ipekten kısa bir urba giyinmişti. Ve başındaki ipek işlemeli örtü onu yağan yağmurdan ve taraçalardan boşanan sudan koruyamayacak incelikteydi. Ve de bacaklarının açıkça belirttiği gibi yol boyunca çamurlara da batmıştı. Ve ben onu öyle bir durumda görünce, "Hanımım, niye bu kılıkta sokağa çıktın ve de böylesine bir gecede?" diye haykırdım. Bana tatlı bir sesle, "Hey, bana yolladığın haberciden dileğini işitince başka türlü davranabilir miydim? Bana senin beni ne çok istediğini ısrarla söyledi. İşte ben de bu kötü havaya rağmen karşındayım," dedi. Oysa ben böylesi bir buyruk verdiğimi hiç hatırlamadığım gibi, zaten tek kölemin hem yanı başımda olup hem de vermiş olsam da böylesi bir buyruğu yerine getirmek üzere dışarı çıkması mümkün olmayacağı doğal bulunsa da, bütün bunlardan ruhumun nasıl olduğunu sevdiğime göstermek istemedim. Ve ona birleşmemizi sağlayan ve arzunun acılığını bala dönüştüren Tanrı'ya şükürler olsun hanımım. Gelişin eve nasıl koku saçtı ve ev sahibinin gönlünü tedirginlikten nasıl kurtardı bir bilsen. Gerçekte eğer gelmeseydin seni ben aramaya çıkacaktım. Ruhum seninle öylesine doluydu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 550. gece olunca demiş ki, seni aramaya ben çıkacaktım. Ruhum öylesine seninle doluydu ki, dedim. Sonra köleme doğru döndüm ve ona, hemen gidip sıcak su ve kokular getir, dedim. Köle buyruğumu yerine getirince, ben kendim sevgilimin ayaklarını yıkamaya koyuldum. Ve üzerlerine bir şişe gül suyu döktüm. Sonra da ona yeşil ipekli muslinden bir urba giydirdim ve onu meyve ve içkilerin bulunduğu sofrada yanı başıma oturttum. Ve benimle epeyce şarap içtikten sonra ve onun hoşuna gitsin diye aslında birçok rica ve yalvarmalardan sonra şarkı söylemeyi adet edindiğim halde ona yeni bestelediğim bir şarkıyı okumak istedim. Ama bana ruhunun beni işitmek arzusu taşımadığını söyledi. Ben de öyleyse hanımım lütfet de sen bize bir şarkı oku dedim. Onu da istemiyorum çünkü içimden gelmiyor diye yanıt verdi. Bununla birlikte ey gözümün nuru, şarkı ve müzik olmadıkça neşe tamamlanmış olmaz, sen ne dersin dedim. Bana hakkın var ama bu akşam bilmem nedendir sadece halktan bir kimsenin ya da bir sokak dilencisinin şarkısını duymaktan başka bir şey istemiyorum. Acaba gidip kapıda bu arzumu doyurabilecek biri geçiyor mu bakar mısın dedi. Ben de onu kırmamak için böylesine bir gecede sokaktan geçecek biri bulunmayacağından emin olmakla birlikte gidip sokak kapısını açtım ve aralığından başımı uzattım. Ve çok şaşırarak karşıdaki duvara bastonunu dayamış yaşlı bir dilencinin kendi kendine konuşarak ne büyük bir gürültü koparıyor bu fırtına böyle. Rüzgar sesimi dağıtıp halkın beni işitmesini engelliyor. Zavallı köre acıyın, şarkı söylese kulak verilmez, söylemese acından ölür diyordu. Bu sözleri söyleyen yaşlı kör bir yandan da bastonuyla toprağı ve duvarı yokluyor, yolunu sürdürmeye çalışıyordu. Ben bunu görünce bu beklenmedik karşılaşmadan hem şaşırmış hem de etkilenmiş olarak kendisine ''Amca sen şarkı söylemeyi bilir misin?'' diye sordum. Bildiğimi söylerler diye yanıt verdi. Ben de ona bu durumda ey şeyh geceyi bizimle bitirmek ve meclisimizden yararlanmak ister misin dedim. Bana öyle istiyorsan tut elimi çünkü iki gözümde kördür diye yanıt verdi. Ben de elini tuttum ve onu eve sokarak ardından dikkatle kapıyı kapadım ve dostuma hanımım sana fazladan kör olan bir şarkıcı getirdim. Bizim yaptıklarımızı görmeden bize zevk verebilecektir. Senin de sıkılmana ve yüzünü örtmene gerek yok dedim. Bana çabucak onu içeri al dedi. Ben de dilenciyi içeri soktum. İlkin onu karşımıza oturtmakla işe başladım ve bir şeyler yemeye çağırdım. Büyük bir incelikle parmak uçlarını kullanarak yemek yedi. Yeme işini bitirince ellerini yıkadı ve ona içecek sundum. 3 bardak dolusu şarap içti. Ve sonra bana, kimin evinde bulunuyorum acaba söyler misin diye sordu. Kendisine, Musullu İbrahim oğlu İshak'ın evinde diye yanıt verdim. Adım onu pek şaşırtmadı. Bana, aa evet senden söz edildiğini duydum ve senin evinde bulunmaktan dolayı memnunum dedi. Sonra şeyh bana, öyleyse ey İshak, istersen çok güzel olduğunu söyledikleri sesini bana duyurur musun? Çünkü çağrılıların hoşuna gitmesi için ilkin ev sahibi şarkıya başlamalıdır dedi. Ben de işittim ve itaat ettim yanıtını verdim. Bu önerisi beni zevklendirdiğinden udumu alıp olağanca ustalığımla çalarak ve şarkı söyleyerek onun dileğini yerine getirdim. Büyük bir özenle şarkıyı bitirip son nameleri saçarken yaşlı dilenci alaylı bir gülüşle bana Gerçekten ya İshak, mükemmel bir musiki şinas ve eksiksiz bir şarkıcı olmak için pek noksanın kalmamış dedi. Oysa ben onun met etmekten çok bir kusur bulma şeklindeki bu konuşmasını duyunca kendi gözlerimde küçüldüğümü hissettim. Kızgınlık ve düş kırıklığıyla udu bir yana fırlattım. Ama konuğuma saygısızlık da olmasın diye ona yanıt vermek istemedim ve sustum. O zaman bana kimse artık çalıp söylemeyecek mi? Burada başka birileri yok mu dedi. Ben de sadece bir esire var dedim. Ona şarkı söylemesini buyur da kendisini dinleyeyim dedi. Ben de sen dinlediklerinle artık yedinmiş bulunduğuna göre neden şarkı söylesin dedim. Yine de söylesin dedi. O zaman dostum olan genç kız isteksizce udu eline aldı. Ustaca bir taksim yaptıktan sonra elinden geldiğince şarkı söyledi. Ama yaşlı dilenci ansızın onun şarkı okumasını kesti ve senin daha öğreneceğin çok şey var dedi. Ve dostum kızarak udu elinden fırlattı ve ayağa kalkmak istedi. Onu dizlerine atılarak binbir güçlükle alıkoydum. Sonra kör dilenciye dönerek ona ''Vallahi ey çağrılım, ruhumuz sana ancak yetkinliğince bir şeyler sunabilir. Bununla birlikte seni memnun etmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi nezaket kurallarına göre sen de olanı bize vermen için senin sıran geldi.'' dedim. Bir kulağından ötekine kadar ağzını yayarak güldü ve bana anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 551. gece olunca demiş ki bir kulağından ötekine kadar ağzını yayarak güldü ve bana öyleyse bugüne kadar kimsenin eli değmemiş olan bir udu bana getirmekle işe giriş dedi. Ben de gidip bir kutu açtım ve oradan yepyeni bir ut çıkararak eline verdim. Parmakları arasında yontulmuş bir kas tüyü tuttu. Bunu teller üzerinde uyumla gezdirdi. Ve daha ilk sesleri duyar duymaz bu dilencinin zamanımızın en iyi musiki şinaslarının hepsinden daha usta olduğunu fark ettim. Ama asıl şaştığım şey sanatın cahili olmadığım bilindiği halde bugüne kadar hiç duymadığım bir tarzda çalgı çalması oldu. Ve sonra eşi bulunmaz bir sesle şu şarkıyı okudu. Düşen gölgeler boyunca sevgili evinden çıktı ve gecenin koynunda beni bulmaya geldi. Ve bana barış dilemeden önce kapıyı çalıp bana sevgilisi dostunun kapısını aşabilir mi diye sordu. Yaşlı dilencinin bu şarkısını işitince ben ve dostum şaşkınlığın doruğunda birbirimize baka kaldık. Sonra sevgilim hiddetten kıpkırmızı oldu ve bana sadece benim işitebileceğim bir sesle ''Ey hain, gelip bana kapıyı açtığın sırada benim ziyaretimi bu yaşlı dilenciye anlatarak bana ihanet etmeye utanmıyor musun?'' ''Gerçekte ey İshak, senin bağrının bir saatçik bile bir sırrı saklayacak kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Sana benzeyen adam kendinden utansın.'' dedi. Ama ben kendisine bin kez yemin ederek kimseye gevezelik etmediğimi söyledim ve de ona babam İbrahim'in kabri üzerine sana yemin ederim ki bundan şu kör dilenciye hiç söz etmedim dedim. Dostum bana inandı ve sonunda kör tarafından görülmekten korkmadan onun okşamama ve öpmeme izin verdi. Ben de kimi vakit onu yanaklarından ve dudaklarından öperek, kimi vakit onu gıdıklayarak, kimi vakitte göğüslerini çimdikleyerek ve narin yerlerini ısırarak onunla oynaştım. O da aşırı derecede kıkırdayıp durdu. Sonra yaşlı amcaya döndüm ve ona ''Bize bir şarkı daha okumak ister misin efendim?'' dedim. ''Neden olmasın?'' dedi ve udu eline alarak şu şarkıyı okudu. ''Ah! Çoğu zaman sevgilimin büyülemesinin etkisiyle sarhoş dolaşırım ve elimle o güzel çıplak cildini okşarım. Bazen fil dişinden körpe göğsünün narlarını sıkıştırır, bazen de yanaklarının elmasını ısırırım ve sonra yeniden başlarım. Ben bu şarkıyı işitince artık onun körlüğünün sahteliğinden kuşku duymayarak sevgilime peçesiyle başını örtmesini rica ettim. Dilenci de birdenbire bana gidip su dökmek istiyorum, Hela nerede acaba diye sordu. O zaman ayağa kalktım. Onun yolunu aydınlatsın diye bir mum aramak üzere bir an için dışarı çıktım. Sonra da ona yol göstermek üzere geri döndüm. Ama döndüğümde orada hiç kimseyi bulamadım. Kör, genç kızla birlikte ortadan yok olmuştu. Ve ben şaşkınlığından kurtulunca onları evin her yanında aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Bununla birlikte evin kapıları ve kapılarının sürgüleri içeriden kapanmıştı. Ve onların tavandan mı yoksa yer yarılıp kapanırken o arada içine girerek mi odadan çıktıklarını bilemedim. Ama o zamandan beri inandığım bir şey var ki iblisin kendisi ilkin bana aracılık etmiş, sonra da sahte bir görünüm ve bir yanılsama oluşturmaktan öte bir şey olmayan genç kızı alıp götürmüştü. Şehrazat bu öyküyü anlatıp bitirdikten sonra susmuş. Şah Şehriyar da son kertede etkilenerek Allah kötülerin belasını versin diye haykırmış. Şehrazat onun kaşlarını çattığını görünce kendisini yatıştırmak istemiş ve şu öyküyü anlatmış. Mısırlı Fellah ve Beyaz Çocukları. Kahire'nin valisi Emir Muhammed salnamelerinde şunu anlatır. Der ki, yukarı Mısır'da gezide bulunmaktayken bir gece yörenin Şeyh Ülbelat Beldeler bölge amiri olan bir fellahın evinde konukladım. Bu yaşını başına almış, son derece esmer renkli ve sakalı kırlaşmaya başlamış birisiydi. Ama küçük yaştaki çocuklarının yanakları bembeyaz ve pembe, saçları sarı ve gözleri maviydi. Bizi hoş karşılayıp büyük sevgi gösterdikten sonra yanımıza gelerek konuşurken uygun düşecek biçimde kendisine "Ey falan kişi, nasıl oluyor da senin tenin esmer olduğu halde çocuklarının teni böylesine açık, cildi pembe beyaz, gözleri ve saçları açık renkli oldu?" diye sordum. Fellah da çocuklarını yanına çağırıp elini saçlarında gezdirerek bana "Efendim, çocuklarımın annesi bir Frank kızıdır ve ben onu Selahaddin-i Eyyubi zamanında Haddin Savaşı'nı izleyerek Kudüs'ü ele geçiren Hristiyanlardan kurtulduktan sonra bir savaş esiri olarak satın aldım. Ama bu çok zamanlar önceydi ve o zaman gençlik günlerimi yaşıyordum," dedi. Ben de ona "O halde ey şeyh, senden lütfedip bu öyküyü anlatmanı rica ediyoruz," dedim. Fellah da tüm dost yüreğim ve ev sahipliğinin gerektirdiği saygıyla, "Çünkü eşim Frank kızı ile evliliğim oldukça gariptir," diye yanıt verdi ve bize şu öyküyü anlattı. "Bilmelisiniz ki benim mesleğim keten yetiştiriciliğidir. Babam ve büyük babam da benden önce keten ekip biçmişler. Irk ve köken bakımından da bu ülkenin fellahları içinden bir fellahım. Bir yıl öyle oldu ki ektiğim, biçtiğim ve ayıkladığım keten Allah'ın hikmetiyle çok iyi ürün oluşturdu ve değeri 500 altın dinarı buldu. Ama onu pazara sürüp istediğim kazancı sağlayamadım. Tacirler de bana, "Sen al ürününü, Akra Hisarı'na götür. Orada büyük bir değer karşılığında satarsın," dediler. Ben de onların sözüne değer vererek ketenimi alıp Akra kentine gittim. Bu kent o sıralarda Franklerin elindeydi ve gerçekten orada malımın yarısını simsarlara 6 aylık sürede ödenmek üzere iyi fiyatta devrettim. Öteki yarısını da yanımda tutarak kentte kaldığım süre parça parça satarak büyük paralar kazandım. Böylece mallarımı satmaktayken günün birinde Franklerin adetine uygun olarak yüzü açık ve başı örtüsüz bir Frank kızı dükkanıma gelip benden mal almak istedi. Oracıkta önümde güzel, beyaz ve hoş bir tavırla duruyordu. Keyfimce onun güzelliğini ve tazeliğini hayranlıkla izleyebiliyordum. Ve yüzüne baktıkça sevgisi gönlümü sarıyordu. Bu yüzden ona keten satışım epeyce uzun sürdü. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.